Transworld Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Mika 1. bölüm 7. ayette bütün putları paramparça edilecek. Tapınaklarındaki fahişelere verilen armağanlar yakılacak. Samiriye'nin bütün putlarını yok edeceğim. Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar yine fahişelere ücret olacak diyor. Sözü edilen yüksek yerlerin putların durduğu ve en alçak türde tapınmanın gerçekleştiği yerler olduğunu hatırlatmak isterim. Örneğin Moleke tapınmada put çocukların kurban edildiği kızgın bir fırını oluşturuyordu. Bu gerçekten korkunçtur. Ve putperestlikle bağlantılı olan en çirkin ahlaksızlıklar yine buralarda gerçekleşirdi. Yani din ve evlilik dışı seks aynı şeydi. Günümüzde de şeytana tapınma ve bilinmeyenin dallarında yine aynı şey gözlemlenmektedir. Ve fahişelere verilen armağanlar yakılacak diyor. Armağanlar sözü ilginçtir. Putların tapınaklarına verilen pahalı kaplardan söz edilir. Fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar yine fahişelere ücret olacak. Bu putperest şehirlerin merkezinde temel nokta seksti. Örneğin Korint'te şimdi artık Akropol'un üzerinde Afrodit'e tapınılırken binlerce Vestal bakirelerinin olduğu bilinir. Bu Vestal bakireleri fahişeydi. Seks dinin bir parçasıydı. Bir adam bu tapınma yerlerinden birine gittiğinde para ödemesi gerekirdi. İster tapınaklarda, ister açık havada olsun bunlar gelenek gibi çalışırdı. Olup bitenler din adı altında gerçekleşirdi. Fenikeliler ve Filistinliler böyleydi ve İsrail'de onların dinlerini kendisine mal edinmişti. Günümüzde aynı görüşe dönmenin çağdaş bir şey olması da ilginçtir. Adına yeni ahlak denilen şey Molek ve Baal'a tapınma ve antik çağlardaki diğer putperest dinler kadar eskidir. Dinin dünyaya bir bereket olmadığı noktasında ısrar etmemin nedenlerinden biri de bu. Dinin ne yaptığını görmek istiyorsanız Hindistan'a gidin. Dinleri bu harika insanları zavallı bir konumda tutar. Halk tamamıyla fakirlik içinde ve dinin zincirleriyle bağlıdır. Mesih inancı tabii ki bir din değil, bir kişidir. Bu da Rab İsa'dır. Yuhanna 8. bölüm 36. ayette, "Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz." der. Sizi günahlı olan şeylerden özgür kılabilir ve sizi dinin boyunduruğundan da özgür kılacak olan O'dur. Ayetin son kısmı fahişelerin ücretiyle topladığı armağanlar yine fahişelere ücret olacaktır. Mika bu ücretlerin yeniden günah için kullanılacaklarını söyler. Bu kaplardan bazıları belli ki Romalılar zamanında yeniden kullanılmıştı. O şehri yeniden bina ettiren Hirolestir. Şehrin yerini sevmişti yaşamak için hoş bir alandı ama orası da artık yoktur. Ve günümüzde harabe şeklindedir. En büyük günahları putlara tapmaktı. Günah listesinde bir numara olarak putlara tapmak vardı ama Mika başka bazı günahlardan da söz edecektir. Bölümün geri kalan ayetleri Mika'nın ağıtıdır. Mika, İsrail'in günahı ve bunun getireceklerinden ötürü derinden etkilenmiştir. Mika sadece aylıkla çalışan biri değildir. Tanrı tarafından çağrılmış bir peygamberdir. Mika, Yeremye peygambere çok benzer ve yumuşak bir kalbe sahip olması da Hoşea peygamberi anımsatır. Eski antlaşma peygamberlerinin hepsi İlyas ya da Hezekiel gibi değildi. Tanrı Hezekiel'e görev verdiğinde onu küstah ve katı bir halka yolladığı hakkında kendisini uyarmıştı ama ben seni onlardan daha sert edeceğim dedi. Bu tür peygamberlere ihtiyaç vardı ve bu kişiler dobra dobra konuşabilirlerdi ama Tanrı'nın peygamberlerinden birçoğu çok yumuşak kalpliydi ve Mika da bunlardan birisiydi. Mika 1. bölüm 8. ayette ben Mika bundan ötürü ağlayıp ağıt yakacağım. Çırılçıplak yalın ayak dolaşacağım. Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim der. Bir adam üstündekileri çıkarttığında bu büyük bir yaz, büyük bir sıkıntı anlamına geliyordu. Çakal gibi uluyup baykuş gibi öteceğim diyor. Geceleri uluyan bir kurt ya da çakal sesi duyduysanız bunun ne derece kederli ve korkunç bir ses olduğunu da bilirsiniz. Eyüp peygamber de aynı deyimi kullanmıştı. Eyüp 30. bölüm 29. ayette. Çakallarla kardeş, baykuşlarla arkadaş olduk. Mika peygamber baykuş gibi öteceğini söylemişti. Onlar gibi kederli sesler çıkartacaktı. Yani bu adamın halka verdiği mesaj onu tıpkı Yeremya'nın verdiği mesajın kendisine etkilediği gibi etkiliyordu. Bu da Tanrı'nın sert bir mesajı vermekte ne tür birini kullanmayı istediğine bir örnek oluşturur. Mesaj sert olacaksa mesajı veren yumuşak kalpli biri olmalıdır. Neden? Çünkü Tanrı bir halkı yargılamadan önce onlara kendisinin neler hissettiğini bildirmeyi ister. Bu yüzden ağlayan peygamber Yeremya'yı gönderdi. Burada da ağlayan peygamber Mika'yı görüyoruz. Halk mesajını sonra da ağlayıp inlemesini duyduğunda Tanrı'nın günahları hakkında neler hissettiğini anlar. Tanrı ikinci değildir. Yargıdan zevk almadığı halde günahı yargılaması gerekir. Mika 1. bölüm 9. ayette çünkü Samiriye'nin yaraları onmaz. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandığı yıkım der. Yaraları şifa bulmaz, ulus dönüşü olmayan görünmez çizginin ötesine geçmiştir. Ben o çizginin nerede olduğunu bilmediğim halde onun var olduğunu biliyorum. Ve bir birey ya da bir ulus o çizginin ötesine geçtiğinde onları kurtarmanın olanağı yoktur. Tanrı merhametsiz ya da lütufsuz değildir ama bir birey ya da ulus günah işlemeye kararlıysa ve Tanrı'yı çok uzun bir süre duymazlıktan gelirse onlar için yargıdan başka bir şey kalmayacaktır. Yara iyileştirilemez bir haldedir. Artık Tanrı'yı duyamayacaklardır. Tabii ki Tanrı sözünü işitmekle Tanrı sözüne itaat etmek başka başka şeylerdir. Tanrı sözünü duyarsın ama buna itaat etmiyorsan bunun hiçbir yararı yoktur. Duymak ve itaat etmek birlikte olmalıdır. Çünkü Samiriye'nin yaraları şifa bulmaz diyor. Yahuda da aynı sona uğramak üzere. Halkımın yaşadığı Yeruşalim'in kapılarına dayandığı yıkım. Senakerib'in önderliği altındaki Asur ordusu kuzeyden gelip kuzey krallığını biçmiştir. Güneyde Yeruşalim'in kapılarına kadar dayanmıştır o dönemde ve kral Hizkiya onların şehri alacağından korkmaktadır. Ama Tanrı Yeşaya peygambere Yeruşalim'in istila edilmeyeceğini ama bunun kendileri için bir uyarı olduğunu söyler. Yahuda uyarıyı bir süre için dikkate almıştır ama bir süre sonra bu uyarının etkisi yok olmuş ve putperestliklerine ve günahlarına geri dönmüşlerdir. Tanrı'nın İsrail'i yargıladığı gibi Yahuda'yı da yargılayacağı gün gelmiştir. Şimdi Samiriye ve Yeruşalim'den etkilenen 10 değişik merkezi şehrin adı verilir. Bunların hepsi haritada yer almaktadır ama liste kuzeydeki Samiriye ile başlar. Ve güneydeki Yeruşalim'e doğru ilerlemektedir ve Yeruşalim'i aşıp daha güneydeki şehirlerin ötesine de gider. İsimlerinin anlamları kelime oyunlarını ortaya koyar. Mika 1. bölüm 10. ayette bunu Gat'a duyurmayın, ağlamayın sakın, Beytofra'da toz toprak içinde yuvarlanın der. Bunu Gat'a duyurmayın, aynı Gat ağlama şehri anlamına gelir. Tanrı ağlama şehrinde ağlamayın diyor. Gat İsrail'in ezeli düşmanı Filistlilere aittir ve Tanrı yargının üzerine gelmekte olduğunu bilmelerine izin vermeyin diyor. Beyt Ofra'da toz toprak içinde yuvarlanın. Beyt Ofra toz şehri anlamına gelir. İnsanların başlarına toz koymaları ise en büyük üzüntü belirtisiydi. Bu şehrin yeri bilinmemektedir ama buradaki düşünce insanların kendi topraklarında ağıt yakmalarıdır. Mika 1. bölüm 11. ayette ey Şafir halkı çıplak ve utanç içinde geçip git. Sağananda yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar. Beytesel halkı yas tutacak, kesecek sizden yardımını diyor. Şafir güzellik şehri anlamına gelir. İnanın bana şehirde oturanlar öldüler ve şehrin kendisi de yok oldu. Öyle ki şehrin nerede olduğu bile bilinmiyor. Güzellik şehri artık güzel değil, utanç içinde geçip gitti. Sağanan'da yaşayanlar kentlerinden çıkamayacaklar diyor. Sağanan yürüyüş şehri anlamına gelir. Yürüyüş şehri ise yürüyemedi. Bu şehrin de nerede olduğu bilinmiyor. Mika 1. bölüm 12. ayette Marot'ta yaşayanlar kurtarılmayı sabırsızlıkla bekliyor çünkü Rabbin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı der. Morat'ta yaşayanlar kurtulmayı sabırsızlıkla bekliyor. Morat adı acılık anlamına gelir. İyi bir rapor, iyi bir haber beklediler ama acı bir rapor aldılar. Rabbin gönderdiği felaket Yeruşalim'in kapılarına dayandı. Asurlular Yeruşalim'in kapılarına doğru ilerliyorlardı. Mika 1. bölüm 13. ayette ey Lakiş'te oturanlar atları koşun arabalara. Siyon kentini günaha ilk düşüren siz oldunuz. Çünkü İsrail'in isyanını örnek aldınız der. Lakiş bir at şehriydi. Burada atlar için büyük ahırlar vardı. Yeruşalim'in güneybatısında yer alan bir şehirdir. Putperestliğin güneydeki Yahuda krallığına ilk tanıtıldığı yer olan Filistlilerin ülkesine yakındır. Belli ki Lakiş İsrail ile Yahuda arasındaki putperestlik bağlantısıydı. Atları koşun arabalara sözü atlardan söz eder ve buranın güneşe tapınmakta kullanılan atların tutulduğu bir yer olduğunu biliyoruz. Yunanların bile güneşe tapınmalarıyla bağlantılı olarak tanrıları Apollo'nun gökyüzünde bir arabaya bindiğine inandıklarını bilirsiniz. Tanrı bu putperestliği Yahuda'ya, güneydeki krallığa tanıttığı için Lakiş'i suçlar. Mika 1. bölüm 14. ayette bundan ötürü Moraşat Gat'a veda armağanları vereceksiniz. İsrail kralları Akziv kentinden boşuna yardım bekleyecekler. Moraşat Gat tabii ki Mika'nın doğup büyüdüğü yerdi. Güneydeki Yahuda krallığındaydı. Akziv kenti İsrail krallıklarına bir yalan olacak. Akziv yalan şehri anlamına gelir, yalan şehri de diğer şehirler gibi ismine yakışanı yapacaktır. İçinde yaşayan insanlar çok yalan söylerlerdi. Akziv ismi İbranice'de bir kış ırmağı ya da yalan anlamına gelir. Bunun nedeni İsrail'deki ırmakların bir Gediz ırmağına ya da bir Aras nehrine çok benzemesidir. Hatta bir keresinde yolculuk ederken bu nehrin üzerinden arabayla geçerken yanımda bir arkadaşım vardı. Kışın yağmurlu bir mevsimde bir ırmak taşıp köprülebilir ama kurak mevsimde içinde çok az su görürsünüz. Nehrin üzerinden geçerken arkadaşım burası bir ırmak için iyi bir yer dedi. Ben de evet öyle ve kışın burada bir nehir var diye yanıt verdim. İsrail'de böyle bir sürü kuru nehir yatağı vardı. Ama çölde ani bir su baskını onları köpürüp taşan nehirler haline getirebilir. Şimdi neden Akzib'in bir kış ırmağı ya da yalan anlamına geldiğini anlayabilirsiniz. Akzib şehri bir yalan şehriydi. Çünkü kuzeydeki krallığa yardım etmeye söz vermişler ama yardım etmemişlerdi. İsrail kralları Akzib kentinden boşuna yardım bekleyecekler o yüzden bu ayet. Mika 1. bölüm 15. ayette "Ey Mareşa'da yaşayanlar! Rab kentinizi ele geçirecek olanı üzerinize gönderecek. İsrail'in yüce önderleri Adullam'daki mağaraya sığınacaklar. Burada İsrail'e yardımın geldiğini ama o sırada verilmeyeceği imasını görürüz." Burada İsrail'in yüce önderi olarak tercüme edilen başka tercümelerde İsrail'in yüceliği de görülebilir. Ve kentinizi ele geçirecek olarak tercüme edilen kentinizi miras alacak olan olarak da çevrilebilir. Bu kapsamda İsrail'in yüceliği Davut'un soyundan gelen mirasçıdır ve bu tanıma uyan kişi de Rab İsa Mesih'tir. İsimlerden biri sadıktır. O sadık ve gerçek olandır ve onları kurtarmaya gelecektir. Yalan kentinden gelmeyeceği kesin ancak Mika'nın zamanında İsrail aldanmıştı ve aldatılmıştı. Asur ordusu kuzeyden gelip ülkelerini aldığında ona kimse yardım etmedi. Şimdi Mika İsrail'i bir ulus olarak yas tutmaya çağırır. Mika 1. bölüm 16. ayet. Sevgili çocuklarınız için saçlarınızı yolup kazıyın. Akbabalar gibi kafalarınızın keli görünsün. Çünkü çocuklarınız sizden alınıp sürgüne götürülecekler. Asur İsrail'i ilk kez istila ettiğinde gençleri sürgüne götürdüler ve bundan ötürü halk yas tutmaya çağrılmıştı. Kendilerini kel yapmaları acılarını gösteren bir hareketti. Musa'nın yasasında kendilerine sakallarının uçlarını almamaları ya da sakallarını kesmemeleri söylendiği halde ulusa gelmiş olan günahtan ötürü üzüntülerini bu şekilde bildirmeleri kendilerine söylenmişti. Mika'nın zamanında yaşayan Yeşaya'nın bu alet hakkında söyleyecek bir iki sözü bulunur. Yeşaya 15. bölüm 2. ayette "Bu yüzden Divon halkı ağlamak için tapınağa, tapınma yerlerine çıktı. Moav halkı Nevo ve Medeva için feryat ediyor. İnsanlar saçlarını, sakallarını kesiyor" der. Bu ayet derin yas ve ağlayışı tanımlar. Anladığınız üzere çocuklarını kaybetmişlerdir. Bu Tanrı'nın onlar üzerindeki yargısına işaret eder. Mika 2. bölümde belirli günahların tanımını peygamber bize iletir. Bu peygamberin aynı zamanda ikinci mesajıdır. Bu bölümde Mika halkın belirli günahlarını tanımlar. Bu halkın üzerine yargı gelmişti çünkü putperest olarak yaşıyorlardı ve bunun akla getirdiği her şeyi yaşamaktaydılar. O zamanlarda putperestlik büyük bir ahlaksızlığı temsil etmekteydi ve fahişelerin ücretiyle yüksek yerler devam ettiriliyordu. Seks putperestlikle bağlantılı olduğundan fahişelik dinleri için gerekli parayı sağlamaktaydı. Aynı şeyin bilinmeyen ve şeytana tapınmada da geçerli olduğunu görüyoruz. Sanıyorum ki günümüzdeki bilinmeyenle Mika'nın zamanındaki putperestlik arasında bir bağlantı bulunmaktadır. Her ikisinde de seks çok büyük bir rol oynardı. Bunlar insanın Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmesinin bir dışa vurumuydu. Cinsel günah ve putperestlik el ele giderlerdi. İkisi de yuvayı bozar ve erkeklerle kadın arasındaki tatlı ve yumuşak ilişkiyi mahveder. Bir ulus seksi o çerçeveden çıkartıp din ya da yeni ahlak adı altında evlilik dışı cinsel ilişkiyi teşvik ettiğinde bu o ulusun düşüşte olduğu ve yakında yok olacağı anlamına gelir. Mika'nın bu bölümde ortaya koyacağı günahlar insanların birbirine karşı işlediği günahlardır. İnsanlığa karşı günahlar. Birinci bölümde günahları Tanrı ile ilişkilendirmişti. Bir insan Tanrı ile doğru bir ilişki içerisinde olmadığında diğer insanlarla da doğru bir ilişki içerisinde olmaz. Ve bir insan Tanrı ile doğru bir ilişki içerisindeyse diğer insanlarla da doğru bir ilişki içerisinde olacaktır. İkinci bölüm fazla güzel görünmez. Bunun Tanrı sözündeki en güzel bölüm olduğunu söyleyemeyiz. Ama kendi yıkımına neden olan bir ulusun günahını ortaya koyar. Mika 2. bölüm 1. ayette yatarken fesat ve kötülük tasarlayanların vay haline. Ortalık ağarınca tasarladıklarını yaparlar. Çünkü güçleri buna yeter der. Bu evlilik dışı ilişkileri de içerebildiği gibi öncelikle başka tür kötülüklerden de söz edebilir. Geceleyin yatağa yattıklarında uyumaz, kötü planlar kurarlar ve büyük bir olasılıkla da aynı anda onu uygulamaya başlamışlardır. Ortalık ağarınca tasarladıklarını yaparlar diyor çünkü güçleri buna yeter. Günümüz toplumunda da günahkar ve Tanrı'dan uzak insanların başarılı olduğu doğrudur.
Para güç anlamına gelir ve Tanrı yolunda yürümeyenler yanlış olanı yapabilirler. Asıl sorun enerji yokluğu veya şu ya da bu partinin yetersizliği değildir. Sorunun kökü gücün Tanrı yolunda yürümeyen kişilerin elinde oluşudur. Bu İsrail'in düşüşüne neden olan sorunun aynısıdır. Mika da kendi zamanında hala yaşamları günün 24 saati kötülük yapmakla nitelenen kişilerden söz eder. Şimdi biraz daha kesin konuşacaktır Mika 2. bölüm 2. ayette. Göz diktikleri tarlaları zorla alır, evlere el koyarlar. Birini evinden, bir başkasını mirasından ederler diyor. Göz diktikleri tarlaları zorla alırlar. İsrail, kral ve kraliçesi olan Ahav ve İzabel bunu yaparak bu duruma bir örnek olmuşlardı. 1. Krallar 21. bölümde Kral Ahav'ın Nabot'un bağına göz diktiğinin kaydını görürüz. Şımarık bir çocuk gibi onu istiyordu ama onu almak için hiçbir girişimde bulunmamıştı. Ancak karısı İzabel bir işi kafasına koyduğumu yapan bir günahkardı. Nabot'u öldürecek, bağı hemen ele geçirecekti. Bunun üzerine hükümetin başında olanların yaptığı şeyi halktan insanlar da yapmaya başladı. Zenginler göz koydukları tarlaları zorla almaya başladılar çünkü bunu yapacak paraya ve güce sahiptiler. Günümüz toplumunda da aynı yöntem kullanılmaktadır. Ürettiğimiz kültürde küçük iş adamının ayakta kalabilmesi neredeyse mümkün değil. Büyük iş adamları yönetimi ellerinde tutarlar ve kâr etmeyi amaçladıklarında açıkça söylerler. Ama bazen kâr sözcüğü açgözlülükle aynı anlamlara gelebilir. Ve İsrail'in büyük günahı da buydu. Bir insanın 1 milyon dolardan fazlasını neden isteyebileceğini hiçbir zaman anlamadım. Her zaman o kadar param olsa daha fazlasını hiç istemeyeceğimi düşündüm ancak öyle görülüyor ki bir adamın 1 milyon doları olduğunda 2 milyon dolar isteyecektir. 2 milyon dolarla daha fazla yemek yiyemez, daha fazla uyuyamaz, daha fazla içki içemez. Çünkü ancak belirli bir miktar bunları tüketebilir ve ancak belirli bir miktar günah işleyebilir. 1 milyon dolar bir insanın istediği her şeyi yapmasını olanaklı kılar ama insanlar daha çok zengin olmayı isterler. Zengin daha zengin, fakir daha fakir oluyor sözü insanlığın öyküsünü anlatmaktadır. Mika'nın sözünü ettiği durum da buydu. Kötü insanların tarlalara ve evlere göz dikip onları zor kullanarak alacağına dikkat edin. Tanrı İsrail ulusuna sadece vaat ettiği diyarı vermekle ve onları oraya yerleştirmekle kalmadı. Aynı zamanda her oymağa diyardan belirli bir toprak verdi. Sonra her bireye ait olduğu oymaktan belirli bir miktar toprak daha verdi ve bu toprak onun mirasıydı. Sonra Tanrı halkın toprağını sonsuza dek kaybetmemesi için belirli yasalar koydu. Jübile yılında her borç iptal edilir, her parça emlak esas sahibine iade edilirdi. Ancak jübile yılı her 50 yılda bir gerçekleşmekteydi. Toprağınızı jübileden 2 yıl sonra kaybederseniz onu yeniden almak için 48 yıl beklemeniz gerekecekti. Bu süre oldukça uzundur. Tanrı fakirleri korumak için yasalar koyduğu halde zenginler tabii ki işin bir kulbunu buldular. Kutsal kitap boyunca Tanrı'nın fakirlerin tarafında olduğunu görmekteyiz. Lincoln'un dediği gibi Tanrı fakirleri seviyor olmalı çünkü onlardan çok sayıda yaratmış. Ve Rab İsa'nın kendisi bu dünyada yaşarken fakirdi. Mika 2. bölüm 3. ayette bu nedenle Rab bu halka şöyle diyor. Bakın size öyle bir bela hazırlıyorum ki bundan yakınızı kurtaramayacaksınız. Öyle amansız bir zaman gelecek ki başınız dik yürüyemeyeceksiniz. Bu çok ilginçtir. Tanrı yataklarınızda yatıp kötülük planları yaptığınız için sizleri suçlu buldum diyor. Şimdi size bir bela hazırlıyorum. Bununla ne demek ister? Tanrı gerçekten de bir kötülük mü yapacak? Hayır, Tanrı kötüleri cezalandırmayı tasarlıyordu. Bu doğru ve haklı bir şeydi ama onların bakış açısında yanlıştı çünkü bundan hoşlanmıyorlardı. Bunun adına kötülük ve bela diyeceklerdi. Günümüzde bazı Mesih inanları bile bazı şeylerin gerçekleşmesine izin verdiğinden ötürü Tanrı'yı suçlamaktadır. Yani Tanrı'nın kötülük yaptığını söylüyorlar ama Tanrı onlardan önce davranıp onların bakış açısından bir bela olan şeyi yapacağını söyler. Eğer günah işlemeye devam ederlerse onları yargıyla durduracaktı. Hatta İsrail'e öyle bir bela hazırlıyorum ki bundan yakınızı kurtaramayacaksınız demiştir. Tanrı onların boyunlarına kölelik zincirini takmayı uygun gördü ve İsrail halkı yeryüzüne gelmiş geçmiş en zalim uluslardan biri olan Asur'a köle olarak götürüldü. Tanrı şöyle ekliyor, öyle amansız bir zaman gelecek ki başınız dik yürüyemeyeceksiniz. Çok gururlu ve kibirliydi bu halk. Bir ulusu büyük yapan hükümet yönetimi değil, ülkeyi yöneten kişilerin karakteri olduğunu yeniden burada hatırlatmak isterim. Mika 2. bölüm 4. ayette, o gün sizinle alay edecekler. Sizin için şu acıklı ezgiyi söyleyecekler. Büsbütün mahvolduk. Rab halkımızın varını yoğunu başkalarına bölüştürüyor. Topraklarımızı hainlere dağıtıyor. Büyük bir kargaşa ve acıklı bir ezgi geliyordu. Bu İbranice'de çok ender görülen bir deyimdir. Mika'nın söylediklerini tam olarak dilimize çevirmek oldukça güç. Hiç umut yok, büsbütün mahvolduk diyor. Mika 2. bölüm 5. ayette bu nedenle ülkeyi kurayla bölüştürme zamanı gelince Rabbin topluluğunda sizden kimse bulunmayacak der. Bunun çeşitli yorumları olmuştur. Belki de o yerde artık Tanrı'ya tapınılmayacağı anlamına gelebilir bu ayet. Mika 2. bölüm 6 ve 7. ayetlerde insanlar peygamberlik etmeyin diyorlar. Bu konularda peygamberlik etmemeli, utandırılmayacağız. Ey Yakup oğulları, böyle konuşulur mu? Rabbin sabrı mı tükendi acaba? O böyle şeyler yapar mı? Benim sözlerim doğru yolda yürüyenin yararına değil mi diyor Rab? Bu Tanrı'nın peygamberlik ruhunun akışını durdurduğu bir zamandı. Neden? Çünkü insanlar dinlemek istemiyorlardı ve Tanrı sözü için bir kıtlık olacaktı. Tanrı onlara karşı yargının olacağını ve bunu tasarladığını söyler. Benim sözlerim doğru yolda yürüyenin yararına değil mi diye sorar. Mesaj sert olduğu halde Tanrı'nın halkı onu kabul edecek ve ona itaat edecektir. Bu 23. mezmurda ya da Yuhanna 14. bölümdeki gibi harika görünmez ama Tanrı ona da en az onlar kadar önem verir. Hatta Tanrı bu durumu görmezlikten gelmeyelim diye 14. ya da 23. bölüme değil bunu 2. bölüme koymuştur. Mika 2. bölüm 8. ayette daha dün halkım düşman gibi ayaklandı. Savaştan dönenlerin kaygısızca önünüzden geçenlerin sırtından güzel giysilerini sıyırıp alırsınız diyor. Tanrı kendi halkı oldukları halde onun düşmanları olduklarını ve bunun kanıtlarından birinin de fakirlere karşı davranış biçimleri olduğunu söyler. Tanrı her zaman fakirlere adalet gösterilmesinde ısrarcıdır. Kaygısızca önünüzden geçenlerin sırtından güzel giysilerini sıyırıp alırsınız diye bu halkı suçlamaktadır. Burada güzel giysileri olarak çevrilen sözcük abasıdır. İnsanlar abalarıyla uyuyorlardı. Yani adamın altından yatağını alırsınız demek ister Tanrı. Fakirleri sormak için bu kadar ileri gidebilmekteydiler. Mika 2. bölüm 9. ayette ise halkımın kadınlarını rahat evlerinden kovar, çocuklarını yüce huzurumdan yoksun bırakırsınız der. Burada herhalde kendilerine kocalarından ev miras kalan kadınlardan söz edilmektedir. Küçük çocukları bile Tanrı'nın kendileri için vermiş olduğu şeylerden yoksun bırakıyorlardı. Ve büyüyüp bu çocuklar asi bir karaktere bürünüyorlardı. Günümüzde asi gençliğe bizleri uykumuzdan uyandırmak için Tanrı tarafından izin verildiğine de inanıyorum. Mika 2. bölüm 10. ayette kalkıp gidin, dinlenme yeriniz değil burası, murdarlığınız yüzünden bu yer korkunç biçimde yıkılacak der. Tanrı ile huzur içinde olmadan sorunlarını çözmeye ve rahat uyumaya çalışıyorlardı. Günahlarının kirliliği, kalpsiz baskıları yüzünden ülke içindekileri atacaktı. Mika 2. bölüm 11. ayette yalancı, aldatıcı biri gelip size şarap ve içkiden söz edeyim dese bu halk onu peygamber kabul edecekler. Burada bir alay vardır. Tanrı siz günahlarınızı onaylayan peygamber istiyorsunuz der. Dostum günümüzde birçok insan içki içmenin yanlış bir şey olduğunu ve ayyaşlığın kötü olduğunu söyleyen vaizleri dinlemek istemez. Yeni bir günde yaşadığımızda ve artık Musa peygamberin yasası altında yaşamadığımızdan bunları yapabileceğimizde ısrar etmektedirler. Lütuf altında olduğumuz doğru olduğu halde kesin olan bir şey var. O da eğer Tanrı'yı seviyorsanız onun buyruklarına itaat edeceğinizdir ve Tanrı'nın da ayyaşlığı kınadığı kesindir. Mika'nın zamanındaki sahte peygamberler halkın günahlarını kınamıyorlardı. Bu kişiler halkın duymak istediklerini söyleyen popüler vaizlerdi. Bu ikinci bölümde sağ kalanlara da bazı vaatlerde bulunulmaktadır. Mika'nın aktardığı yargı mesajı çok serttir ama burada bölümün sonunda fırtınalı bir günde karanlık bulutların arasında bir ışık hüzmesi gibi parlayan çok güzel bir peygamberlik bulunmaktadır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573 Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.
yaşadım sürece sevgi.